Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna'sından bir tanesi Hak. Allah haktır ve biz Cenab-ı Hak diye ifade ederiz. Doğrudan Allah dediğimiz gibi anlatırken Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor şeklinde de ifade ederiz. Hak gerçek anlamına geliyor ve bizlere düşen bir görev Hakk'a tabi olmak. Yani Hakk'a tabi olmak derken Cenab-ı Hakk'a hakiki bir abd olmak. Hakk'ın dini var. Hak din, İslam. O dine tabi olmak. Hak dini bize anlatan kamil insanlar var. Onlardan istifade etmek. Hak bir yol var. Hak yoldan gitmek. Bu manada hak hayatımızda önemli bir kavram. Bediüzzaman'a doğudaki aşiretler içindeki seyahatinde bu meyanda bir soru da soruluyor. Diyorlar ki, neden hüsnü zannımıza suizan edersin? Yani seni hak yolda giden biri olarak görüyoruz. Eski padişahlar ve eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine ram ve müdahaneci edemediler. Zira seni hapsettiler, asacaktılar. Sen tezellül etmedin, merdane çıktın. Hem sana büyük maaş verecektiler, kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun, demek hak taraftarısın. Bediüzzaman daha evvelinde onlara demişti ki, hiçbir müfsit ben müfsidim demez, daima sureti haktan görünür yahut batılı hak görür. Kimse demez ayranım ekşidir, siz mihenge vurmadan almayın, hatta benim sözüm de ben söylediğim için hüsnü zan edip hemen kabul etmeyin. Bunları nazara vermişti. Onlar da diyorlar ki senin hak yolda olduğun ortada. Padişahlar bile seni haktan çeviremedi. Jön Türkler Abdülhamit'ten sonraki dönemde sizi kendilerine ram ve müdahaneci edemediler. Zira seni hapsettiler, asacaktılar 31 Mart vakasında. Sen onlara boyun eğmedin, merdane çıktın. Hem sana büyük maaş verecektiler, kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun, demek hak taraftarısın. El cevap. Evet, hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir, hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Çok veciz ifadeler. Hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Hakkın hatırı âli, hiçbir hatıra feda edilmemesi gerekir. Bu noktada ayetten iktibasla el hakku ehakku en yutteba'a denilmiş. Yani en ziyade tabi olmaya layık olan haktır. Ve hakka tabi olmak hepimizin görevidir. Diyelim bazı insanlar ulema sınıfından da olsa mevcut idareye müdahale yapabilir. Bir nevi yaltaklanma. Onları yıkar yağlar tarzında ifadeler kullanıp üst düzey bazı yerlere gelebilir. Ve Bediüzzaman'da öyle bir şey yok. Yani idarecilere hoş görünmek, o şekilde bir üst makama gelmek gibi böyle bir talebi yok. Hak ve hakikat için söyleyeceğini söylüyor. Ve daima hakkı esas tutuyor. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, hak sağ olsun. Buna dikkat ediyor. Fakat şu hüsnü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa da edebilirsiniz. Delil ve akibete bakınız. Yani burada yol gösteriyor onlara. Evet, bana hüsnü zan ediyorsunuz. İnşallah o hüsnü zannınıza layığımdır. Ama prensip olarak tamamen de hüsnü zannı esas almayın. Zira bir müfsit, bir dessasa da hüsnü zan edebilirsiniz. Ya öyleleri de çıkmıyor mu? Çıkıyor. Kendini Müslüman gösterip de Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışanlar ve böyleleri tarih boyu olmamış mı? Elbette olmuş. Münafıklar var. Münafıklar amenna diyorlar. Biz de sizin gibi müminiz diyorlar. Peygamberin arkasında namaz kılanlar içinde Medine'de nüfusun onda biri münafık. Başlangıç devri itibariyle. Sonra gittikçe sayıları düşüyor ama işin başında Medine'nin ahalisinin onda biri civarında münafık. Yani dolayısıyla bunlara da hüsnü zannedebilir insan. Nereden bileceksin münafık olduğunu? Alnında münafık diye yazmıyor. Bu açıdan delil ve akibete bakınız diyor. Yani benim söylediklerimle hareket edilirse nereye varılır? Falanın söyledikleriyle hareket edilirse nereye varılır? Oralara bakmak gerekir. Örnek vereyim delil ve akibet noktasında. Mesela oy kullanılır mı? Günümüzde bazı radikal akımlar, din adına ortaya çıkmış bazı radikal akımlar, yerli veya bir kısmı dış destekli olabilir. Bunların fikirlerinden birisi, oy kullanmak caiz değildir. Ve bunu özellikle seçim zamanlarında bayağı kullanıyorlar. Ve hatta yani kişinin imanının tehlikeye girdiğini, nikahının tehlikeye girdiğini bile söylüyorlar. O kadar aşırı gidenler var. Soru cevap tarzında bir programda bir kadın soruyor. Evet ben sizi dinledim, oy kullanmadım ama benim kocam oy kullandı. Bunun bizim aile hayatımıza bir zararı olur mu? Sorduğu kişi de cevaben diyor ki nikahınız düştü. Artık o bir müşriktir. Senin bir müşrikin taht-ı nikahında yaşaman caiz olmadığından boşanmanız gerekir diyor. Ta buralara kadar götürüyor. Halbuki günümüz şartlarında Müslümanların oy kullanması güzel bir imkandır. Bir vatandaşlık görevidir. Ve vatandaşlar olarak halkımız ekseriyette dindar. Eğer dindar insanlar şuurlu bir şekilde bir araya gelse kaliteli insanları iş başına getirir. Ama oy kullanmadığınızda netice ne olacak? Dine muhalif olanlar meydanı boş bulacaklar. İstedikleri gibi at koşturacaklar. Böyle olunca delil ve akibete bakmak. Yani bu fikir bizi nereye götürür? Sonucuna bakmak gerekiyor. Sual nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. Güzel bir soru. Ya yani avamdan olan insanlar o kadar da ölçüp tartabilecek durumda değil. Onlar da diyorlar ki işte biz cahiliz, sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. El cevap, çendan cahilsiniz fakat akılsınız. Yani evet cahilsiniz ama aklınız başınızda. Hanginizle zebip yani üzümü paylaşsam zekavetiyle bana hile edebilir. Yani kuru üzümü sizinle paylaşacak olsam böyle bir kurnazlık yapıp bir hileyle daha fazlasını kendine alabilir. Aklınız oralara çalışıyor. Demek cehliniz özür değil. Şimdi insanın cehaletinin özür olduğu durumlar vardır. Ama cehaletin işe yaramadığı durumlar da vardır. Ona göre herhalde değerlendirmek gerekir. Diyelim ki bir insan dağda yaşıyor, kanunlar değişmiş. Şehre geldiğinde değişmiş olan kanundan dolayı bir ceza görecek olsa bir özür beyan edebilir. Der ki ya benim bu kanundan haberim yoktu. Ve hafifletici bir durum olabilir bu. Ama bu gibi meselelerde yani sadece cehaletinizin arkasına sığınamazsınız diyor. Çünkü dünyevi işlerde aklınızı kullanıyorsunuz. Böyle olunca dini meselelerde de aklınızı kullanın. İşte müştebih ağaçları gösteren semereleridir. Yani iki ağaç var. Diyelim ki ikisi de erik ağacı. İkisinin de meyvesi var. Ve bunlardan biri yabani, diğeri aşılanmış ve yiyebileceğimiz şekilde. Nereden anlarız? Dıştan baktığımızda ikisi de erik ağacı. Ama meyvesine baktığımızda aşılanmış olan meyveleri daha dolgun oluyor. Yediğiniz zaman da bir tadı oluyor. Afiyetle yiyorsunuz. Ama yabani olan ağacın meyvesine baktığınızda hem küçük oluyor hem de yediğiniz zaman buruk bir tadı var. Onu yiyemiyorsunuz. İşte birbirine karıştırılan iki ağaç meyvelerini görüyorsanız meyvelerinden bunları ayırt edersiniz. Öyleyse benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattir. Ötekisinde ihtilaf ve zarar saklanmıştır. Yani bu fikirler bizi nereye götürür? Bakmak lazım. Hüsnü zanla baktığımız insanlar bu hüsnü zanla layık mı değil mi? İşte fikirlerinin akıbeti. O fikir toplumu nereye götürür? Beni nereye götürür? Bakılması gerekiyor. Birinde istirahat ve itaat varsa ona tabi olacağız. Ama ihtilaf ve zarar varsa o gibi fikirlerden ve o fikirlerin sahiplerinden uzak kalacağız. Size bir misal daha söyleyeceğim. Şu sahrada bir nar, ateş görünür. Ben derim nurdur, nar olsa da eski nardan kalma zayıf yukarı tabakasıdır. Bu meşrutiyet sonrası bir değerlendirme. Yani Bediüzzaman meşrutiyeti bir nur gibi değerlendiriyor. Yani meşrutiyet bize hayır getirecek. Parlamenter sistemde temsilcilerimizi, her vilayetin temsilcilerini payitahta göndereceğiz. Onlar bizim problemlerimizi orada dile getirecek. Böyle değerlendiriyor. Ama bazıları da padişah bu dinin hamisiydi, yetkileri daraltıldığında, kısaltıldığında nasıl iş yapacak ki, kötü oldu diyenler oluyor. Üstadın burada değerlendirmesi şu meyanda. Şu sahrada bir nar, ateş görünür. Ben derim nurdur. Nar olsa da eski nardan kalma, eski ateşten kalma zayıf yukarı tabakasıdır. Geliniz etrafını halka tutup temaşa edelim. Yani artık sistem değişmiş. Bu yeni şartlarda ne yapabiliriz? Buna bakalım. Bunu günümüzden şöyle bir örnekle de anlatabilirim. Mesela yakın zamanda ülkemizde başkanlık sistemine geçildi. Evvelinde Cumhurbaşkanı var ve meclis, işte hükümetin başında olan başbakan oluyor. Ve böylece Cumhurbaşkanı daha çok protokol, başbakan ise icraatın başında, bu şekilde işler yürütüldü. Ta yakın zamana kadar böyle geldi. Ama ardından dünyanın büyük ülkelerinin pek çoğunda başkanlık sistemine geçildiği gibi bizde de başkanlık sistemine geçildi. Başbakan kaldırıldı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda hükümetin de başı haline geldi. Böyle bir durumda tabii yetkileri bayağı arttı ve bu yetkiler hakikaten süper yetkiler. Eğer dirayetli bir cumhurbaşkanı olmazsa bu yetkilerin hakkını veremeyebilir. Bu doğru mu? Doğru. Ama ya mevcut durumda artık sistem bu. Böyle bir vaziyette durmadan eski şöyle iyiydi, böyle iyiydi deyip de bunları konuşmanın çok da bir anlamı kalmıyor. Yani neden? Yeni bir anayasa kabul edilmiş ve artık başkanlık sistemiyle ülke idare ediliyor. Bu durumda bize düşen bundan istifade etmeye çalışmak ve kaliteli devlet başkanları içimizden çıkarabilmek. İstifaze edip bundan feyz alalım. Ta tabakayı nariye, ateş tabakası yırtılsın, istifade eyleyelim. Eğer dediğim gibi nur ise zaten istifade edeceğiz. Onlar, eğer onların dedikleri gibi nar olsa, ateş olsa, karıştırmadık ki bizi yandırsın. Onlar diyorlar ki ateşi suzandır. Yani bu yakıcı bir ateştir diyorlar. Eğer nur olursa kalp ve gözlerini kör eder. Eğer nar olursa cisim ve libaslarını yandırır. Zira şu nar dedikleri nur-u saadet, dünyanın hangi tarafına çıkmış ise, milyonlarla insanın tulum gibi kan suyu üzerine boşaltılmış ise söndürülmemiş. Hatta bu iki senedir memleketimizde 2-3 defa söndürülmesine teşebbüs edildi. Fakat söndürmek isteyenler kendileri söndüler. Yani idareye halkın da katkısının olması normalde krallık sistemlerinin istemediği bir şey. Krallar ister ki krallar gibi yaşasınlar. Halk kendi halinde yaşasın. Onlar ise keyif etsinler. Yani kendileri keyif etsin. Dünya çapında hemen her tarafta krallık sistemleri var. Ama demokrasi veya cumhuriyet insanlık tarihinde aslında ileri bir adımdır. Ve İslam'ın ruhuna da aykırı değildir. İlk dört halife seçimle iş başına gelmiştir. Sonrasında Emevilerde saltanat haline dönüştürülmüş. Tabi saltanat yoluyla İslam ülkelerinde idareciler iş başına geldiğinde İslam toplumunda genelde İslam'a da hizmet etmeye çalışmışlar. Allah razı olsun. Ama saltanat sistemi istibdada çok müsait. Ve bir tek kişi elbette ülkenin bütün meselelerinin altından kalkmakta da zorlanır. Etrafında da iyi bir ekibi yoksa çok yanlış kararlar da alabilir. Bu açıdan parlamenter sistem ileri bir adımdır. Ve parlamenter sistemde insanlar, halk tabakaları içlerinden iyi temsilciler gönderirlerse problemlerini merkezi hilafette veya payitahtta, başkentte daha rahat anlatmış olurlar. Bu yönüyle sistemin çok artıları bulunmakta. İşte Bediüzzaman'ın nazara vermiş olduğu artık eski durum geride kaldı. Yeni durum, bunu bir ateş olarak görmeyelim. Ben bunu bir nur olarak görüyorum. Eğer nar ateş de olsa içine girmedik ki bizi yaksın. Bu noktada değerlendiriyor ve yapılması gerekenin de mevcut durumdan istifade etmek olduğunu söylüyor.